burada kalacağız. Ankara'dan Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan bir başka salı gününden merhaba değerli dinleyenler. Neredeyse Nisan ayını da tüketiyoruz. Tarihlerden 21 Nisan 2015 oldu ve salı günü 14 haberlerinin ardından Biz Burada Kalacağız programında biz yine stüdyodayız. Umarız siz radyo dostları da radyolarınızın başındasınızdır. Programı sizler için Nurettin Turan hazırladı. Teknik Masa'da bugün Cihan Aktepe bizlerle birlikte ve stüdyo da spikeriniz ben Gülnur Akalın ve program danışmanımız Doktor Can Ünver bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Hemen telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. +90 312 463 34 19 veya +90 312 463 34 21 bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız. Belge geçer numaramız +90 312 463 32 84 ve ayrıca programımıza ait bir blog adresimiz de var. bizburada.blogspot.com. Bugün neleri konuşacağız? Avrupa Parlamentosu'nda ve ülke parlamentolarında Ermeni diasporasının 24 Nisan hazırlıkları çerçevesinde gerçekleşen gelişmeler, Türkiye kökenli toplumun Türkiye aleyhine kampanyalarla ilgili tutumu ve rahatsızlıkları ve son olarak da ana vatanla olan bağların göç kökenlilerin bulundukları ülkedeki yaşamlarına etkileri ve bu açıdan yaşadıkları sıkıntıları konuşacağız. Telefon konuklarımız olacak. Bugün Paris'ten bir isim, programımızı takip edenler onu çok iyi biliyor. Gazeteci Arzu Morin Çakır şu anda telefon hattımızda. Arzu Hanım, hoş geldiniz programımıza.
Merhaba Gülnur Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Hemen sözü size bırakalım. Avrupa Parlamentosu'nda geçtiğimiz hafta gelişmeler olmuştu. Ermeni diasporasının 24 Nisan hazırlıkları çerçevesindeki gelişmeleri hemen sizden alalım.
Evet, niye iş sözü bana verdiğinizi biliyorum. Çünkü en çok burada her şey heyecanlı ve hararetli tartışılıyor. Çünkü Amerika'dan sonra diyebiliriz, belki de Amerika'dan da çok, Ermeni diasporasının geniş kitlelerle yaşadığı bir ülke Fransa. Bir de tabii 2001 yılında Fransa'da 1915 olayları, tırnak içinde söylüyorum, soykırım olarak kabul edildi burada. Tek cümlelik bir maddeyle, bir yasa maddesiyle kabul edilmişti. Bundan beridir tartışmalar burada dinmiyor. Türk topluluğu bu her yıl Nisan ayı geldikçe bu tartışmaları yoğun bir şekilde yaşıyor. Ama Fransa'da genelde böyle bir tartışma oluyor. Çünkü 2010 yılına gelindiğinde yeniden Ermeni soykırımına inkar edenlerin hapis cezasıyla, para ve hapis cezasıyla cezalandırılmasını öngören bir yasa hazırlandı burada. Nicolas Sarkozy döneminde eski cumhurbaşkanı. Bu yasa parlamentolardan geçti. Alt kanat, ulusal meclis ve üst kanat senatodan geçti. Fakat sürekli bu yasalar birkaç milletvekiliyle oylandı. En fazla 50 ila 70 milletvekili vardı, 470'e yakın milletvekilinden. Ve sonuçta Fransız toplumu ilk kez ikiye bölündü bu inkar yasası geçerken. Çünkü Fransa'nın çok önde gelen aydınları, Pierre Nora gibi, Tarih ve Özgürlük Derneği başkanı Pierre Nora, bırakın tarihi tarihçiler yazsın, politikacılar artık anlamadıkları işlere karışmasın şeklinde bir hareket başlatmıştı. Yahudi soykırımıyla ilgili bile yasa çıkarılmasına karşı, kaldı ki kendileri Yahudi soykırımından çok ciddi zarar görmüş ailelerin çocukları. Diğer isim Robert Badinter, bu da eski Adalet Bakanı, efsanevi Adalet Bakanı. O da inkar yasasının anayasaya aykırı olduğunu ve insanların düşüncelerini ifade etmelerini yasayla engel, zorla engel konamayacağını, buna karşı çıkılabileceği gibi bunun desteklenebileceğinin de özgür bırakılması gerektiğini dile getirmişti. Sonuçta Anayasa Mahkemesi'nden döndü ama dönerken de bu yasa görüşülürken çok ciddi tartışmalar yaşandı. Toplum adeta ikiye bölündü, Fransa toplumu. Bir grup Ermeni diasporasının tezini desteklerken bir grup da Türkleri dinledi ilk kez burada. İlk kez Türkler 2010-2011 yılında yürüdüler. Binlerce Türk yürüdü. 30-35 bin kadar Türk yürüdü burada ifade özgürlüğünü savunan. Bizler buralıyız. Bizler Fransızız. En az bizler de, herkes sizler kadar Fransızız ve bizim de ifade özgürlüğü hakkımız var sloganıyla yürüdüler ve sonuçta örneğin o dönemin Sosyalist Parti Başkanı, şimdiki Cumhurbaşkanı François Hollande, bu kadar Türk var mıydı acaba Fransa'da, ilk kez görüyorum diye şaşkınlığını hatta ifade etmişti. İnkar yasasına Fransız, ne Fransızların ciddi bir bölümünden, ciddi olan bilim adamlarından ne de Türklerden bir destek bulamayınca Anayasa Mahkemesi bunu ifade özgürlüğüne aykırı bularak reddetti. Onun ardından biliyorsunuz Dolpençek davası geldi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Strasbourg'da. Bu konuyla da ilgili pek çok sıcak gelişmeler yaşandı, tartışmalar yaşandı. Çünkü François Hollande inkar yasasını yeniden getirme sözü verdi iktidara gelmeden önce Ermeni diasporasına 24 Nisan önce. Aynı sözü Sarkozy de vermişti hatırlayacağınız gibi. Dolayısıyla yasayı yeniden getiremiyorlar Anayasa Mahkemesi reddettiği için. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki Doğu Perinçek kararını bekliyorlar. Bu karar eğer bozulursa burada inkar yasası bir daha gündeme gelemeyecek. Bu kesin. Büyük dairede görülen temyiz duruşması İsviçre makamlarının, adalet makamlarının verdiği karar orada reddedilmişti ilk dairede, ilk duruşmada. Şimdi onunla ilgili temyiz duruşmasından ne karar çıkacak? Artık o kesin karar olacak ve Avrupa Birliği'nde, bütün Avrupa'da bu tür inkar yasalarının ciddi anlamda zarar görmesini, bir daha çıkarılmamasını hatta içeren bir gelişme olacak. İşte şu anda Fransa kamuoyunda bunlar konuşuluyor. Bugün neler oluyor, bu ay neler oluyor, sıcak gelişmelerde birazcık hemen çok kısa aktarmak istiyorum vaktini aşmadan. 24 Nisan anmaları bu sene yoğunlu olarak Erivan'da yapılacak biliyorsunuz. Erivan'a pek çok devlet başkanı davet edildi. François Hollande da oraya gidecek. François Hollande ama bir taraftan oraya gidiyor ama aynı akşam Bakü'ye geçiyor. Azerbaycan'da çok kızdırmamak için. Fransa çok ciddi anlamda bir denge politikası izlemeye çalışıyor. Bir taraftan Suriye dosyasında Türkiye'yi kızdırmamaya çalışıyor. Bir taraftan Ermenistan, Erivan dosyası nedeniyle Azerbaycan'ı kızdırmamaya çalışıyor. Rusya'ya karşı Ermenistan Rusya ile birlikte hareket ediyor bölgede. Dolayısıyla Rusya, Suriye, Fransa dosyaları birbirine çakışıyor. Bütün bu dengeleri gözeterek Erivan'a gidiyor gitmesine, ancak aynı akşam Bakü'de uyuyacak olan ve ertesi günde Bakü'de resmi temaslarda bulunacak, Aliyev'le görüşecek. Hava bu. Bir taraftan sivil toplum bazında burada toplantılar yoğun bir şekilde 100. yıl olması nedeniyle, olayların 100. yıl dönümü olması nedeniyle anmalar, sergiler, toplantılar, konferans ve paneller yoğun bir şekilde Fransa'nın her tarafında yapılıyor. Türk toplumu sessizce izliyor. Çeşitli toplantılara katılan insanlar var. Konferansları dinleyen Türk toplumundan sivil toplum örgütleri var. Fakat Türk toplumu 24 Nisan'ı bu seneden önce olduğu gibi bu sene de sessiz ve sakin bir şekilde, vakur bir şekilde sanıyorum izlemeye devam edecek.
Evet Arzu Hanım, ben aslında Can Ünver, ben merhaba.
Tabii şimdi, karşılaşıyoruz sizinle hep.
Evet. Şimdi bu işte soykırım iddiaları, sözde soykırım olduğuna ilişkin bir takım iddialar aslında bir kere hem tarihi hem de hukuki tutarlıktan uzak yani. Bunu hep biz biliyoruz aslında. Biliyoruz ama tam olarak anlattığımızda söylenemez. Anlatmayı becerebildiğimiz söylenemez. Maalesef bu bir öz eleştiri. Türkiye bugüne kadar bu konuda inandırıcı bir kampanya yürütemedi. Yani yurt dışındaki vatandaşlarımızın bu konudaki ciddi mücadelelerini saygıyla karşılıyorum. Özellikle yani o Anayasa Mahkemesi kararı öncesinde senatonun önünde işte ağaçlara çıkıp ellerinde bayraklarla yani protesto gösterileri yapan Parisli veyahut da Fransa'nın başka yerlerinden gelen Türkleri böyle tüylerimizi diken diken izledik. Şimdi çok basit bir şey var esas itibariyle. Yani yavaş yavaş Fransız kamuoyunun buna ikna edilmesi açısından yararlı olabileceğini ve bizim öteden beri bildiğimiz bir iki gerçeği belirtmek istiyorum. Bir tanesi, bir kere eğer ortada bir suç varsa bu suçun şahsiliği meselesi. Yani diyelim ki böyle bir suç işlenmiştir. Bu suçu işleyen kişilerden ancak hesap sorulabilir. Yani bir milletten, bir sonra kurulmuş bir devletten falan böyle bir şey kalkıp gelip de ikide bir de yüzümüze vurmaları, bu tamamen aslında hukuk dışı. Sadece hukuk da değil, aynı zamanda etik dışı da. Bir diğeri de şimdi 1948 senesinde bir anlaşma biliyorsunuz ortaya çıktı ve bu, evet, tabii sadece şey içindir bu esasında. İşte yani Holokaust'la ilgili bir şeydir bu. Evet. Ve daha öncesindeki var olduğu, varsayılan yahut da var olduğu iddia edilen bir olaya geriye götürmesi mümkün değil. Yani kanun olmadığı halde suç olamaz. Yani bir kanun olacak ki suç ondan sonra olabilecek. Bu böyle.
Suçun bunlar, kanun tarafından tanımlanması gerekir. Yani,
tabii temel gerçekler.
Şimdi önce Birleşmiş Milletler kararlanınca bu söz konusu değil, evet.
Evet. Şimdi bir de şey var, çok tabii tahrif ediyorlar. Yani özellikle çarpıtarak şey yapıyorlar. Efendim 20. yüzyılın ilk soykırımı falan şimdi. Yani 1904 senesindeki Herero ayaklanmasında Almanların tavrı. Ondan sonraki dönemlerde yani o günlere göre hani 20. yüzyılın başına gittiğim için söylüyorum. İlk Güney Afrika'da ilk toplama kamplarının kurulup insanların imha edilmesi, yerlerin imha edilmesi. Daha sonra bağımsızlığını kazanana kadar Hindistan'da yapılanlar, İngilizlerin yaptıkları. Ondan sonra onu da bırakın, işte Sovyetler Birliği'nin kuruluş döneminde yapılanlar. Yakına gelelim, 1992'de Karabağ meselesi ve aynı yıl yine Bosna'da olanlar, bitenler, evet, falan. Yani milletin gözünü boyayıp sadece böyle bir şeymiş gibi, bu tamamen Türk düşmanlığını, Türk aleyhtarlığını körükleyici, manasız bir şey haline geldi. Peki bunu yani aydın Avrupalı, aydın Fransız, aydın Alman görmeyecek midir? Yani en azından vicdanıyla hesaplaşmayacak mıdır? Bu konudaki fikrinizi merak ediyorum.
Dediğim gibi Fransa'da son derece aydın, alanında uzman tarihçiler var. Tarihi Özgürlük Derneği'ni kurdular ve tarihinize bırakın diyorlar. Yani 3-5 oy kalkacak, sen seçim bölgende seçim kazanacaksın diye bu işi oya feda edemezsin uyarısında bulunuyor. Robert Badinter anayasayı, yani bizde anayasa hukukunun piri denebilecek bir isim burada. Çok saygın bir isim. Fransa Hollanda'nın da çok saygı duyduğu isim. Bu işten Hollanda'da vazgeçen Robert Badinter'dir.
Evet.
Anayasa Mahkemesi'nden sonra yeniden getirmemesi için. Çünkü birincisi dediğiniz gibi suçu işleyen kişilerin hala yaşıyor olması ve mahkeme önüne çıkartılabiliyor olması gerekir uluslararası hukuk açısından. Evet. Bu söz konusu değil. İkinci olarak da insanlara zorla bir şey var ya da yok dedirtemezsiniz. Bir şey yok dediği için onları cezalandıramazsınız. Bu da ifade özgürlüğü, insan hakları evrensel bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, her şey devreye giriyor. Bunları anlattılar insanlara. Ve bu aydınların söylediği en önemli ortak nokta, buradaki bazı sivil toplum örgütlerinin söylediği de bu. Ayrıca şu anda Ermeni diasporasında da ciddi bir çatlak da oluşmuş durumda bu inkar yasasının reddedilmesinden sonra. Onlar da artık Türkiye ile ve Türklerle temasa geçilmesini savunan cılız sesler çıkmaya başladı diasporanın içerisinden. Bu aydınlar diyor ki bırakın Türkiye'de bu iş çözülsün. Bu Türkiye'nin sorunu. Ve Türklerle Ermenileri baş başa bırakabilirsek, onlara yaptıkları işlere karışmazsak, onlar kendi aralarında daha iyi konuşacaktır bu sorunu diyen sağduyulu aydınlar var tabii. Ve ancak Fransa'nın rolü burada, tarihi rol, devletin rolü, Fransız devleti yıllardır bu sorunun çözücüsü olmayı hayal ediyor açıkçası. Yani François Hollande'ın tutun Jacques Chirac'a kadar pek çok politikacı, hatta François Mitterrand'a kadar bu sorunun çözücüsü olmayı, Fransa'nın ara bulucu, barıştırıcı devlet, hani o bildiğimiz Fransa imajıyla birlikte devlet olma hayalini kuruyor. Bunun içinde temaslarını o yüzden dengeli tutmaya çalışıyor. Minsk grubunda bu yüzden var. Hem Azerbaycan'la hem Türkiye ile, yani resmi devlet ideolojisi Türkiye ile asla karşı karşıya gelmeme bu konuda, ki inkar yasası geçerken Fransız dışişleri ve Elize Sarayı arasında çok ciddi bir kavga olmuştu. Alain Juppé Dışişleri Bakanı'ydı ve o zaman çok ciddi anlamda bu yasanın geçmemesi için kulis yapmışlardı. Örneğin biz hepimiz tanık olduk gazeteci olarak bu döneme. Böyle sesler var. Bir taraftan tabii olayların, trajik görüntülerin, fotoğrafların, sergilerin, sempozyumların Fransız toplumu üzerindeki etkisi insani açıdan var. Dolayısıyla bu tür tartışmalar Fransız toplumunda yaşandığında, sizin de dediğiniz gibi bizim tarafımızdan, Türkiye tarafından ne yaşanılıyor, bunu Fransızlara iyi anlatmak gerekiyor. Bu da yavaş yavaş başladı diyebilirim. Fakat 100. yıl biraz daha işi farklı hızlandırdı. Oy yarışı var tabii. 500 bin bine Ermeni seçmen var burada. 500 bini de aşkın. Mesela fakat dedim ya diasporada da sağduyulu sesler başlıyor. Mesela Charles Aznavour Le Monde'da dün bir tribün yazdı. Charles Aznavour bir dönem 2 yıl kadar önce ya buna soykırım demesek de olur. Gelin biz bu işi çözelim. Türklerle bir araya oturalım. Türkler bizim dostlarımız. Bize çok yakın insanlar. Üslubunu kullanmıştı. Dün Le Monde'daki tribününde bu kadar net olmasa da yine Türkler çok dost insanlar, çok değer verdiğim insanlar şeklinde ifadeleri kullanıyorlar. Dolayısıyla insani bir çerçevede konuşulduğunda, medeni bir çerçevede konuşulduğunda toplumları birbirine yaklaştıran ifadelerde oluyor. Gönül ister ki ileriki zamanda bu iş Türkiye'de, Türkiye ile konuşarak, insani çerçevede konuşarak çözülsün.
Evet, aslında ortam Türkiye'de de mevcut. Yani bugün Başbakanımızın açıklamaları var. İzlediyseniz.
Çok önemli. Evet, çok, çok önemli. Geçen yılki Başbakan Sayın Erdoğan'ın yaptığı ilk adım, bu yıl yapılan adım gerçekten etkisini buldu. Fransızca'ya çevrildi. Bütün Ermeni sitelerinde, diaspora sitelerinde Başbakanın çağrısı çevrilmiş. Herkese ulaşmış durumda. Gazeteler de alıntı yapıyor. Dolayısıyla çok önemli. Bakalım sözünüzü kestim ama onu unutmuştum. İyi ettiniz hatırlattığınızda. Bu çok önemli bir adımdı geçen seneki adımı. Herkes önemsemişti başsağlığı mesajını ve acılarını paylaşıyoruz mesajını. Türkiye'nin insani yönden bu işe nasıl baktığını ortaya koyan bir mesaj. Dolayısıyla önemliydi. Dileriz bu yöndeki mesajlar karşılıklı daha iyi alınır, karşılanır, anlaşılır.
İnşallah.
Arzu Hanım çok teşekkür ediyoruz size. Tekrar görüşmek üzere.
İyi yayınlar.
Bize ulaşmak isterseniz telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 veya +90 312 463 34 21. Belge geçer numaramız +90 312 463 32 84. Belge geçer numaramız +90 312 463 32 84. E-posta adresimiz dh@trt.net.tr. Blog adresimiz bizburada.blogspot.com.
Efendim programımız devam ediyor. Arzu Hanım'a veda ettik. Paris'e bay bay dedik. Şimdi Brüksel'e bağlanacağız. Serpil Aygün telefon attığımızda Bin Fikir gazetesi genel yayın yönetmeni. Serpil Hanım yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk Gülnur Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Herkese merhabalar ve iyi yayınlar diliyorum.
Merhabalar.
Merhabalar Serpil Hanım. Can Bey.
Biz bugün 24 Nisan yaklaşıyor biliyorsunuz. Avrupa Parlamentosu'nda ve ülke parlamentolarında Ermeni diasporasının 24 Nisan hazırlıkları çerçevesinde gerçekleşen gelişmeleri konuşuyoruz. Brüksel'de neler yaşanıyor? Siz oradan bu konuda neler görüyorsunuz? Hemen sözü size bırakalım.
Evet, az önce dinleyemedim tabii Arzu Hanım Fransa'dan neler anlattı ama Brüksel'den sizlerin de bildiği gibi geçtiğimiz 17 Nisan'da 15 ya da 17 Nisan'da tam tarihi tam hatırlayamıyorum ama geçtiğimiz hafta Avrupa Parlamentosu'nda Ermeni soykırımının Türkiye'nin Ermeni soykırımını tanımasına yönelik bir tavsiye kararı çıktı. Bunun yanında da 24 Nisan'ın ya da tarihte belirtilmedi aslında genel olarak Avrupa Parlamentosu'nun tüm soykırımları anan bir gün belirlemesi konusunda bir karar çıktı. Fakat günün hangi gün olacağı belirtilmedi. Buna ilişkin yani bu bir hareketlilik yarattı tabii ki Belçika'da, Brüksel'de. Türk kökenli topluluklar, sivil toplum örgütleri bir takım protesto gösterileri yaptılar. Bunun yanında 24 Nisan'ın yaklaşması ve 2015'in 100. yıl olması nedeniyle Belçika'nın Mechelen Belediyesi, orada yaşayan Ermeni toplumunun talebiyle bir Ermeni soykırım anıtı dikti 19'unda. Buna bir tepki oldu dikilmeden önce. Burada bir takım Türk sivil toplum kuruluşlarının. Daha sonra yine Brüksel'de Jette Belediyesi'nin benzer bir anıt dikeceği bilgisi alındı. Şimdi tüm bu gelişmeler, bir de tabii 24 Nisan'da burada 14 tane kuruluş 100. Yıl Ermeni Soykırımı Komitesi'nin önderliğinde toplam 14 kuruluş Ermeni soykırımını anmak üzere Brüksel'de Perşembe günü 24 Nisan'da bir yürüyüş düzenleyecekler. Merkez istasyondan başlayıp Avrupa Parlamentosu'nun önüne kadar. Bunlar tabii ki buradaki Türk toplumunu da, Ermeni toplumunu da, yani aradaki gerginliği daha da büyüten olaylar. Ya öncelikle şunu söylemek isterim. Ben şundan çok ciddi üzüntü duyuyorum. Türkiye'den, yani Türkiye'li göçmen topluluklar olarak Ermeniler, Kürtler, Türkler ya da diğer farklı gruplar maalesef Avrupa'da bir arada yaşadığımız bu ülkelerde barışımızı bozan bir takım kararlar ya da davranışlar oluyor bunlar. Örneğin Brüksel'de Senjos, işte Türk kökenli belediye başkanımız Emir Kır'ın başkanlığını yaptığı Senjos Belediyesi'nde çok sayıda Kürt, Türk, yani Türkiye'li pek çok göçmen aynı mahallede yaşıyorlar. Fakat böyle olaylar olduğu zaman gerginlik artıyor ve milliyetçilik de tabii ki çok artıyor. Şunu da belirtmek isterim. Avrupa'da milli duyguların yaşanması Türkiye'dekinden daha keskin oluyor. Belki hatırlarsınız, özellikle Kürt sorunuyla ilişkili Türkiye'de sınırlarımızda askerlerin öldüğü zamanlar, şehitlerin olduğu dönemlerde buradaki Türk gençleri ciddi bir hareketlilik içine giriyor. Yani bu tür olaylar kışkırtma vesilesi olarak da kullanılabiliyor. 2007'de örneğin ben çok yakından takip etmiştim. Yine Senjos Belediyesi'nde dediğim gibi Kürt, Türk, Ermeni pek çok topluluk Türkiye'den gelen bir arada yaşıyor ve o zaman sınırlarımızda olan savaş nedeniyle, ölen askerler nedeniyle buradaki Türk gençleri bir burada sokakları yakıp yok etmişlerdi. Öfkelerini ortaya koymuşlardı. Buradaki sebep de şuydu: Belçika Devleti işte Kürt toplumuna, Ermeni toplumuna her türlü olanağı tanıyor ama bize tanımıyor. O dönemde de işte öyle bir şehit meselesi olduğu zaman medya bunları yaydığında, bunlara bilgilendirdiğinde kahvehanelerde birilerinin dolaşıp işte saldıralım, işte kahvehanelerine, Kürtlerin kahvesine saldıralım, şunu yapalım falan dedikleri, hatta anonim SMS'lerin dolaştığı falan oluyor. Yani bunları neden anlatıyorum? Bu tür Türkiye'nin farklı topluluklarla, farklı ülkelerle yaşadığı bu gerginlikler buradaki Türk toplumunu Türkiye'dekinden daha keskin bir şekilde etkiliyor. Ve aynı mahallelerde yaşadıkları için de direkt o dönem mesela işte Kürt kahvehanesi, hatta Kürt sorunuyla ilgili bir mesele olmasına rağmen Ermeni kahvehanesine saldırılar olmuştu. Bizzat yakından gençlerle görüştüğümde hepsinin aslında ortak bir sorunu vardı. Bu gençler esasında yaşadıkları bu ülkede kendilerini kendi evlerinde hissetmiyorlardı, bu Türk kökenli gençler. Yani Ermeni toplumuyla, Kürt toplumuyla ciddi bir sıkıntı olmasa da kendini göçmen kökenli olmak ve bu ülkede de ayrımcılığa uğramaktan kaynaklı Türkiye'de var olan gelişmelerde o milli duyguları daha da keskinleştirdiği için hani göçmen sorunlarıyla bu milli duygular bir arada birleşince içinde yaşanılan topluma, ülkeye, şehre, kente, belediyeye zarar verme noktasına kadar giden gelişmeler oluyor. Ve bu da tabii ki burada yaşayan Türk toplumunu ciddi derecede negatif etkiliyor. Bu işin bir boyutu. Diğer boyutu ise, biliyorsunuz Belçika 1998'de Ermeni soykırımını tanımış bir ülke. Avrupa Parlamentosu ise esasında 1987'de Ermeni soykırımını tanıdı. Yani geçtiğimiz haftalarda yapılan toplantı, Türk toplumuna eylem yapan Türk sivil toplum örgütlerince dahi doğru anlatılmadı. Çünkü soykırımı tanıma kararı olarak yansıtıldı ve soykırımı tanıma kararına tepki gösterdi sivil toplum örgütleri. Katılım son derece azdı. Burada şunları görüyorum, yani işin birkaç boyutu var esasında. Türk toplumu olarak ve Türkiye Cumhuriyeti olarak tabii ki son dönemde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni soykırımı meselesi konusunda pozitif adımlar attı. Bunlar güzel şeyler ama bizim eksiğimiz lobi çalışması konusunda diye düşünüyorum. Çünkü toplum, buradaki Türk toplumu Türkiye ile ilgili konularda son derece hassas. Dediğim gibi milli duygular Türkiye'dekinden çok daha keskin bir şekilde yaşanıyor ve Türkiye'deki bir gençten buradaki bir genç çok daha olayı kimlik meselesi yaparak, sahiplenerek tepki gösteriyor. Bu bir taraftan pozitif olmasına rağmen diğer taraftan çok ciddi bir tehlikeyi de taşıyor. Çünkü çok keskin ve radikal tavırlar sergilenmeye başlıyor. Kontrolden çıkıyor ve tamamen buradaki toplumun zararına oluyor. Bu yüzden Türkiye'nin lobi anlamında daha ciddi çalışması gerektiğini düşünüyorum. Onun yanında bildiğiniz gibi bizim burada Türk kökenli siyasilerimiz var. Onlar ciddi sıkıntılar yaşıyorlar bu konuda. Belki hatırlayacaksınız, belki dinleyicilerimiz hatırlayacaklar. 2004 yılında bu Ermeni soykırımı konusuyla ilişkili olarak şu anki San Jose Belediyesi Başkanı Emir Kır çok ciddi sıkıntılar yaşadı. O dönem Belçika Atatürk Düşünce Derneği'nin inisiyatifiyle pek çok sivil toplum kuruluşu bir yürüyüş organize etmişlerdi. Soykırım ifadesinin kullanılmaması, bunun kaldırılmasına talep ederek ve bu yürüyüşe Emir Kır'ın katıldığı, hatta o soykırım kelimesinin kaldırılması imza kampanyasına imza attığı söylenerek hakkında işte Belçika medyasında ciddi yazılar çıktı. Hatta Emir Bey o zaman kendisine hakaret edildiği, yanlış bilgiler verildiği, yanlış yansıtıldığı için o gazetecileri dava etmişti falan. O davayı kaybetti örneğin. Ve kendisi, partisi de sonuçta şu anda Emir Bey'le benzer şekilde ifadeler kullanıyor ama o dönem çok hassas şeyler yaşandı ve çok büyük bir sıkıntı, Emir Bey'in istifasının talep edilmesine kadar olaylar oldu. Yani sorun da şuydu, Belçika soykırımı tanıyor fakat Belçika'da soykırımı cezalandırmaya yönelik bir karar yok. Ama o dönemlerde, o yürüyüşten bir süre sonra 2005 yılındaydı zannediyorum, işte Frankofon Liberal Partisi ve Frankofon Yeşiller Partilerinin önerisiyle soykırımı inkar edenlerin cezalandırılmasına yönelik bir tasarı sunulmuştu. O tasarı tabii ki geri döndü o dönem, kabul edilmedi ama düşünün ki böyle bir karar çıktı. Buradaki pek çok Türk kökenli siyasi iki ateş altında kalıyor. Bir taraftan hani genel olarak söylenen şu zaten, hani Türkiye'nin benzer ifadeleri kullanılıyor pek çok siyasi tarafından ve Türk toplumu tarafından da. Yani varsa böyle bir durum, açılsın bütün arşivler ve gerekli hem akademik hem tarihçiler hem de hukuki kurumlar, mahkemeler bu konuyu ele alsın. Her türlü arşivler açılsın ve bu konuya bağımsız bir şekilde karar verilsin, parlamentolar karar verilmesin şeklinde. Evet,
Serpil Hanım. Efendim? Pardon. Şimdi bu arşivler açılsın diyenler genellikle internete girip de bizim Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nün ne kadar arşiv varsa hepsini internete yüklediğini bilmiyorlar. Evet. Yani Türkiye'nin öyle bir sorunu yok zaten, öyle bir sırtında yumurta küfesi de yok. Yani bu sözde soykırım
denen hadise. Bunu zaten Türk toplumu tarafından deniyor. Evet. Yani Türk toplumu aynen Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anda söylediği gibi hani soykırımı iddia etmeyin. Arşivler açılsın. Bunu
açık zaten. Onlarınki açık değil.
Mahkemeler, hukukçular karar versin.
Evet, evet.
Diyor.
Şimdi yok, bakın
yani
şöyle.
Konuyu siyasi bir şekilde parlamentolara karar aldırmayın. Bu şekilde karar verilsin deniyor. Çünkü dediğim gibi burada soykırım yok dediğiniz zaman ne olacak? Bu ülkenin vatandaşısınız. Biliyorsunuz Belçika'da çifte vatandaş. Özellikle siyasiler ciddi sıkıntı çekiyor. Vatandaş o kadar büyük sıkıntı henüz çekmiyor. Ama inkarın cezalandırılması yasası çıkarsa bu sefer herkes çok sıkıntı çekecek.
Şimdi
onu anlatmaya çalışıyorum.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden dönecek büyük ihtimalle zaten. Öyle bir şey biliyorsunuz, öyle bir kazanım ortaya çıktı. Şimdi ben başka bir şey söylemek istiyorum. Belki bu konuda Belçikalılara söyleyecek bir sözümüz olabilir yani. 1914'te Almanlar Belçika'yı işgal ettiği zaman aynı Türkiye'de Osmanlı hükümetine empoze ettikleri gibi Alman Genelkurmayı Belçikalıları da Almanya'da zoraki çalışmaya tabi tutacak bir tehcire zorluyorlar. Bu evet. tehcirin aynen Türkiye'de Ermeni Osmanlı Ermeni vatandaşlarının yani güneye sürülmesi diyelim, tehcir edilmesi evet. olayına benziyor. Şimdi bunları hatırlatmak lazım. Peki ona da mı soykırım diyorlar acaba? Yani şimdi bu soykırım kavramı o kadar yanlış bir kavram ki, bir kere böyle bir şey yok. Yani 1948'de olmuş. O zaman 1904'te işte Güney Afrika'daki, Güneybatı Afrika'daki Hereroların toplu halde katledilmelerini de soykırım olarak adlandırmamız lazım. Hı-hı. Efendim işte...
Tabii ki biliyorsunuz. Yani bu konular parlamentolara kaldığında, siyasilere kaldığında zaman, objektiflikten uzaklaşıyor.
Tamam, bakın hukukçulara da kalacak bir şey değil artık. Çünkü suçlu ilan ettikleri insanlar, o itham ettikleri insanlar zaten Malta'da yargılandılar ve beraat ettiler yani. Şimdi o insanlar yok artık. Yani evet. çoktan hakkın rahmetine kavuşmuş insanlardan söz ediyoruz. Dolayısıyla evet. böyle bir saçma sapan bir iddiayla yola çıkıp sadece işte, diasporayı güçlendirme.
Bakın hani siz çok evet. hani somut bir takım veriler sunuyorsunuz ama ben kendi kendime şunu sormadan edemiyorum. Şimdi bütün dünyada, yani Avrupa'da da zaten, ki Avrupa Birliği oturup bu konuda bir karar veriyor. Neden biz Türkiye olarak bu konularda hani bu söylediğiniz teorileri lobi çalışmalarıyla daha etkili bir şekilde sunamıyoruz? Ben Avrupa'da yaşayan bir vatandaş ve bir gazeteci, bir yayıncı olarak evet. hani bunun gerçekten eksikliğini taşıyorum ve buradaki Türk toplumu da bence bunun eksikliğini
Doğru,
taşıyor.
Haklısınız, siz
çünkü
aynen
Türk toplumu
ben
bir şekilde de. Sahipleniyor ama tabii ki az önce de söyledim, bu tepki protestolarına maalesef çok az kişi katılıyor.
Evet.
Bu
evet,
işin
evet.
bir tarafı ama bence tepki protestolarından öte, dediğim gibi hani Türkiye olumlu bir adım attı, işte bu konuyu hani görüşelim, varsa şey yapılsın.
Soykırımı görüşelim diye açın. Değil. Yani acıları paylaşalım diye. Bugün başbakanın açıklaması.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başbakanlığı dönemindeydi zannediyorum. Hı. Acılar için de özür diliyoruz gibi bir ifade
bugün başbakanımız da aynı şeyi yaptı. Aynı şeyi evet. yaptı şimdiki başbakan.
Evet. Yani bunun gerçekten insani bir olay bu. Savaş döneminde bir şeyler evet, yaşandı. Evet, siz çok evet, somut evet. veriler veriyorsunuz. Hı. Benim gerçekten tek eksikliğini hissettiğim şey, bunu nasıl Ermeni toplumu ciddi lobi çalışması yaparak Avrupa parlamenterleri olsun, ben bunu mesela bir Avrupa parlamentosu haberlerini takip eden bir gazeteci arkadaşımdan duyduğum söz şu. Yani biz bu parlamenterlerle konuştuğumuzda diyorlar ki ya Ermeni lobisi o kadar baskı altına alıyor ki bizi. Yani artık bir şey yapmak durumunda kalıyoruz. Evet. dediklerini söylüyorlar. Şimdi neden Türkiye'den Türk toplumu böyle bir lobi çalışmasında etkili değil? Ben bunun eksikliğini hani sadece bu konuda değil pek çok konuda görüyorum. Hani biz mesela sokağa dökülüyoruz ama sokağa dökülünce buradaki algı gerçekten pozitif olmuyor. Çünkü dediğim gibi milli duygular burada daha keskin yaşandığı için zaman zaman aşırı uçlara kaçılabiliyor. Bunu mesela burada Türk Federasyon var, aşırı uca kaçmak istemese bile onlar bile kontrol edemiyorlar. Gençlerin içerisindeki o içinde yaşadığı topluma, ben Belçika ile ilgili konuştuğum için Belçika diyeyim, Belçika'ya karşı yaşadıkları okullarda, iş yerinde, sokakta ayrımcılıktan dolayı öyle bir öfke var ki gençlerin içinde. Türkiye'ye zaten müthiş bir gönül bağıyla bağlılar. Hani realistis olmayan bir gönül bağıyla bağlılar. Türkiye'yi sevmeleri, oraya bağlı olmaları ana vatanımıza çok güzel ama bunun gerçekçi ayakları yere basan bir bağlılık değil. Sadece bir kimlik arayışı içerisinde. Çünkü burada kendini Belçikalı hissedemiyor genç. Türk kimliğini de ya da işte Türkiye'den gelen Türk, Kürt, Ermeni her neyse o kimliğini de çok iyi oturtamadığı için bir arayış içerisinde ne oluyor? Milli duygulara çok sarılıyor, dini duygulara çok sarılıyor. Tabii ki olsun milli ve dini duyguları ama bunlar aşırı boyutlarda olabiliyor. O zaman da ne oluyor? Sokaklara çıktığında böyle aşırı görüntüler, bunlar da medya tarafından biliyorsunuz hem İslamofobi hem yabancılara karşı düşmanlık son günlerde de artan şeyler. Bu görüntüler Belçika toplumunu ürkütüyor, korkutuyor. Tabii ki bizler gibi çok yakından bu Türk toplumunu yakın takip eden gazeteler ya da medya yok. Onlar da ön yargılarıyla ve işte bir iki bildikleri gazeteciyi sürekli arayarak Türk toplumu ile ilgili bilgi ediniyorlar.
Evet. Serpil Hanım, çok teşekkür ederiz.
Yanlış olmasına rağmen ki biz bunu bin fikir olarak gerekli Belçika'daki gerekli kurullarda ilettik. Burada etnik medya ile ilgili bir toplantı yapıldığında Belçika'nın bir
Serpil Hanım.
Efendim.
Çok teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik ama sizin de lafınızı balla kesmiş olalım. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz değerli bilgileriniz için.
Ben teşekkür
için.
Ediyorum. Gönül Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
Brüksel'e selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz.
Hoşça kalın.
Programımızı radyodan dinleyemedik diye üzülmeyin. Radyo yayınımızdan hemen sonra yayının ses kaydına programımızın blog sayfasından erişebilirsiniz. Bu sayfadan yayınlanmış bütün programlarımızı rahatça dinleyebilirsiniz. Dilerseniz bu sayfadan bize görüşlerinizi iletebilir, programımıza konuk olmak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Adresimiz çok basit. bizburada.blogspot.com bizburada.blogspot.com
Değerli dinleyenler, Paris'ten ve Brüksel'den sonra şimdi Amsterdam'a uzanacağız. TRT muhabiri Yusuf Özkan telefon attığımızda. Yusuf Bey, merhabalar.
Merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz, hoş geldiniz yayınımıza. Siz Amsterdam'dan 24 Nisan hazırlıkları çerçevesinde gerçekleşen gelişmeler hakkında neler aktaracaksınız? Sizi dinleyelim.
Avrupa Parlamentosu'ndan önce Ermeni iddialarıyla ilgili görüşmeler Hollanda Parlamentosu'nda yaşandı. Üç ayrı önerge sunulmuştu muhalefet partileri tarafından. Sağ partilerin başa çektiği önergelerdi bunlar. Öncelikli olarak Ermenistan'da, Erivan'da 1915 olaylarının 100. yıl dönümü nedeniyle yapılacak uluslararası anmaya Hollanda'dan kral ve başbakan düzeyinde katılım istiyordu. Irkçı lider Geert Wilders, Hristiyan Demokratlar, Liberal Sağ Parti, Hristiyan Birliği gibi sağ partiler. Ancak bu önergeler kabul görmedi. Yine sağ partilerden gelen bir başka öneri, soykırım sorunu yerine Ermeni soykırımı sözcüğünün kullanılması yönündeydi. Bu da kabul edilmedi. Ancak üçüncü Hristiyan Birliği bu şekilde önergelerin reddedileceğini bildiği için son dakikada değişikliğe gidip yeni bir önerge sundu. Bu aslında yumuşak gibi görünen, çok fazla rahatsız etmiyor gibi görünen bir önergeydi ama orada küçük bir oyun vardı. Önergede Ermenilerin, Ermenistan ve Türkiye'nin 1915 olaylarına ilişkin artık daha yapıcı, olumlu adımlar atması, Avrupa Birliği'nin ve Hollanda'nın da bunu teşvik etmesi yönünde öneriler vardı ama orada bir cümlede Ermeni soykırımı 100. yılı anma törenlerinin iki toplum arasında saygı ve kabule katkıda bulunmasını arzu ediyoruz sözcüğünü sıkıştırdılar. Burada bu önerge kabul edildi. 13'e karşı 127 oyla ve böylelikle Hollanda parlamentosu soykırım sözcüğünü, Ermenilerin iddiası olan soykırım sözcüğünü resmi olarak kabul etmiş oldu. Bu tabii ki sadece orada kalmadı çünkü o güne kadar Hollanda basını bu tür konularda hep ihtiyatlıydı. Çünkü Hollanda biliyorsunuz yeryüzünde Türkiye dışında metrekareye en fazla Türk'ün düştüğü yüz ölçüm bakımından bir ülke. 500 bin civarında Türkiye kökenli vatandaşımız burada yaşıyor. O nedenle de biraz daha gerekse de Türkiye-Hollanda ticari ilişkileri bakımından daha ihtiyatlı davranıyordu. Ancak bu kararın çıkmasının ardından o güne kadar tırnak içerisinde jenosit yani soykırım sözcüğünü kullanan basın bu önergenin kabul edilmesinin ardından 1915 olayları hakkında doğrudan soykırım sözcüğünü kullanmaya başladı. Bu tabii oldukça rahatsız edici bir gelişmeydi Hollanda'da yaşayan Türkler açısından. Gerçi hepsi açısından değil. Tabii ki bu konuda doğruyu söylemek gerekirse geçmişte yaşanan birçok konuda olduğu gibi bu konuda da Hollanda yaşayan Türk toplumu gerekli tepkiyi gösteremedi. Hatta birçoğunun haberi bile yoktu. Sadece Hollanda Türk Konseyi'nin bu konuda çalışmaları oldu. Bu önerinin kabul edilmesinin ardından Hollanda Türk Konseyi aralarında İşçi Partili ve Sosyalist Parti'den Türkiye kökenli milletvekillerinde bulunduğu 127 milletvekili hakkında yargıya başvurma kararı aldı. Çünkü kabul edilen bu önergeyle Türk halkının bir iftiraya uğradığını, soykırımla iftirasına uğradığını belirterek bu konuda yargıya gideceklerini açıkladılar. Türk Konseyi yine Avrupa Parlamentosu'nda Ermeni iddialarına destek veren önergeye evet oyu kullanan parlamenterler hakkında da yargıya başvuracaklarını belirttiler. Bu anlamda bir hukuksal süreç başlayacak yakında. Ancak özellikle basında Türkiye ve Türklerle ilgili soykırım açısından suçlayıcı ifadelerin yer aldığı haberler çok sayıda artmaya başladı son günlerde. Yine buradaki Türk toplumu özellikle üniversite kesiminde Ermeni iddialarına karşı Türkiye tezlerini savunan görüşlere de belirgin bir sansür uygulanmaya başladı. Bunların en son örneği Amsterdam Üniversitesi'nde Türk Öğrenci Derneği tarafından bir Anatolia adlı Türk Öğrenci Derneği tarafından bir toplantı gerçekleştirecekti. Ermeni tezlerine karşı görüşleriyle bilinen Amerikalı Profesör Justin McCarthy konuşmacı olarak çağrılmıştı. Ancak Amsterdam Üniversitesi bu toplantıyı iptal etti. Gerekçe olarak da tek taraflı bir tartışmanın bilimsel bir kurumda yapılamayacağını, Ermenilerin iddialarını da dile getirilmesi, Ermenilerin de söz hakkı verilmesi gerektiği belirtildi. Çünkü bu toplantıda Hollandalı Türkolog Erik Jan Zücker konuşmacı olarak katılacaktı. Ancak Zücker bu toplantıya katılmayacağını açıkladı. Bu nedenle tek başına Justin McCarthy'nin katılımına izin verilmeyeceğini belirtti üniversite yönetimi. Dolayısıyla bu konuda farklı bir sesin çıkmasına da müsaade edilmedi Gülnur.
Evet. Yusuf Bey merhaba. Can Ünver ben.
Can Hocam merhaba.
Şimdi bu Erik Jan Zücker'in orada konuşmak istemeyeceğini anlayışla karşılıyorum. Kendisini biliyorum, tanıyorum. Şimdi şu enteresan bir yaklaşımla karşı karşıyayız. İki konuya değinmek istiyorum hızlıca. Bir tanesi bu Türk görüşüdür, biz sizi dinlemeyeceğiz demek, yani tamamen antidemokratik bir yaklaşımdır. Şimdi çok garip bir şeyle ben birkaç gün evvel karşılaştım. Bir İtalya'da yayınlanmak üzere bir makale kaleme almıştım bu konuda. İtalya'da o hakemli derginin hakemi şöyle bir görüş bildirmiş. Bu işte resmi Türk görüşüdür. Dolayısıyla bunu yayınlamamız Vatikan'la ilişkileriniz de bozulduğu için uygun olmaz falan şeklinde. Böyle komik durumlara düşüyorlar. Yani aslında bu olacak şey değil. Bu garip bir şey. Birincisi bu. İkincisi de daha yeni seçimler oldu Hollanda'da, yani yakın zamanda. O oy kullanan Türk kökenli parlamenterler bir daha Türk toplumuna gidip nasıl oy isteyecekler? Ben onu çok merak ediyorum. Yani bu şekilde oy kullandıktan sonra demek ki onların üzerinde de fazla bir etkisi yok bizim toplumumuzun. Yani bu doğrusu bugün duyduğum en kötü haber açıkçası.
Evet. Ne yazık ki yok. Evet. Yani burada daha önceki programlarımızda da buna benzer şeyler konuşmuştuk ama ben ilk kez bu kadar açık söyleyeceğim. İki nokta var. Birincisi evinden işine giden Hollanda politikasıyla çok fazla ilişkisi olmayan çoğunluk Türk toplumu. Onlar sadece Çanakkale'den Türkiye'yi izlerler. Çok fazla Hollanda toplumuyla ilişkileri yoktur. Ancak camiye adaylar gelirse o zaman tanışırlar. Çok fazla burayı takip etmezler. İkincisi de Hollanda fonlarından beslenip politikayı ya da profesyonel dernek yöneticiliğini kendine görev edinmiş bir kesim var. Her şey bunların arasında döner. Son bir tartışma daha. Türkiye kökenli örgütlerden bazıları, bir tanesi de HİTİP, Ermeni tezlerine destek veren bir açıklama yaptı. Ermenilerin acısını paylaşıyoruz diye. Şimdi buna yönelik tepkiler var. Dolayısıyla yani parlamentodaki Türkiye kökenli milletvekillerinin ya Türk milletvekillerinin buna oy vermesi de bu çerçevede değerlendirebilir. Çünkü onlar da zaten oy isteme dışında Türk toplumuyla çoğunun çok fazla ilgisi yok. Hakkını teslim etmek gerekirse iki milletvekili. Daha önce uyum politikalarına tepki gösterdikleri gerekçesiyle İşçi Partisi'nin atılan iki milletvekili Selçuk Öztürk ve Tunağan Kuzu buna tepki gösterdiler. Hem Ermeni iddialarıyla ilgili oylama sırasında hem de Amsterdam Üniversitesi'ndeki bu tek taraflı iptalin ardından soru önergeleriyle, konuşmalarıyla buna destek verdiler. Ama onun dışında dediğimiz gibi doğru dürüst ne Türk sivil toplum örgütlerinden ne de siyasetçilerden bu konuda çok fazla bir tepki gelmedi ki bence asıl sıkıntı bundan sonra başlayacak. Çünkü bu kararın yaygınlaşması, Avrupa genelinde kabul görmesinin ardından, çünkü bilinen bir gerçek var. Daha önce Hollanda gazetelerinde 1915-16 yılında yayınlanan Hollanda gazetelerinin arşivlerini taradığımızda, o zaman orada görev yapan Hollandalı gazetecilerin Ermenilerin soykırım iddialarına ilişkin çok net ifadeleri var. Böyle bir, yani iki tarafta da öldürmeler var, tatsız olaylar yaşandı ama soykırımdan söz etmek mümkün değil diye arşivlerinde çok sayıda haber var. Hollanda dış politikasında bu konuda bilgiler var ama bu özellikle 100. yılla ilgili Ermeni kampanyasının bir şekilde başarılı olması, destek görmesi ve diğer ülkelerinde kabulüyle farklı bir yön değiştirdi ve bundan sonra Avrupa'da Avrupalı Türkleri bekleyen asıl tehlike bu. Bir aşağılanma ve suçlanmayla karşı karşıya kalacaklar. Çünkü soykırım suçu işlemiş bir toplumun ferdi olarak kabul görecekler, muamele görecekler. En tehlikelisi, en acı vereni de bu. Ben kişisel olarak Avrupa'da yaşayan bir Türk olarak bunun sıkıntısını şimdiden yaşamaya başladığımı söyleyebilirim hocam.
Evet, evet, evet, maalesef.
Çok teşekkür ediyoruz Yusuf Bey, Amsterdam'dan aktardıklarınız için. Tekrar bekliyoruz programımızı.
İyi günler diyorum. Teşekkürler, sağ olun.
İyi günler. Hocam, bugünkü programımızın sonuna geldik. Evet, bakalım, evet, daha neler olacak 24 Nisan'a.
24 Nisan'dan bir gün öncesine değinmek istiyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı, bizi dinleyen tüm vatandaşlarımıza, vatandaşlarımızın ve bütün milletimizin coşkuyla kutlayacağını biliyorum. Kutlu olsun diyorum. Böyle işte 24 Nisan da hemen ertesi günü ama aynı zamanda da Çanakkale anma günüdür. Evet. Bizim de işte yüreklerimiz kıpır kıpır bu iki günü o şekilde şey yapacağız. Bu tatsız ve ahlak dışı iddialar bizi bu coşkumuzun yaşamamıza mani olmayacak
İnşallah
diye düşünüyorum.
Evet. Değerli dinleyenler, programı sizler için Nurettin Turan ve Şule Çankaya hazırladı. Teknik masada Cihan Aktepe ve stüdyoda ben Gülnur Akalın ve hocam program danışmanımız Doktor Can Ünver sizlerle birlikteydik. Haftaya salı günü yine 14 haberlerinin hemen ardından biz burada olacağız. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Biz burada kalacağız.